Yavuz Bey, Suriye'de Türkiye müttefik değiştirmişe benziyor. Yeni ilan edilen ateşkes anlaşması ve Elbap operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında bir süredir Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı koalisyonu yerine Rusya ile çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü BD'den doğan bir hayal kırıklığı var Türkiye'de. BD'yi IŞİD'e karşı kullanan Amerika Birleşik Devletleri, PKK'nın bir yan kolu olarak kabul etmeyen Amerika Birleşik Devletleri nedeniyle Türkiye Amerika ile bir gerilim yaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde özellikle bunu sık sık dile getiriyor. BD'ye, PKK'nın bir kolu olan BD'ye silah desteği yaptığını ve bunu bir mühimmat olarak açıklayıp aslında Türkiye'yi kandırmaya çalıştığını, Türkiye'nin bir köklü bir devlet olarak mühimmatla silahı birbirinden ayırt edebileceğini söyleyecek kadar aslında karşı karşıya gelmiş durumda Amerika ile. Ve çözümü, Suriye konusunda çözümü, işte uçak krizi yaşadığı, sonrasında bir barış süreci olduğu Rusya ile, son olarak Rus Büyükelçisi Ankara'da bir suikaste kurban gitti. Ama bütün bu sorunları aşarak Rusya ile birlikte çalıştı. Ve muhalefeti Rus yetkililerle bir araya getirdi. En sonunda da bir ateşkes noktasına doğru gitti. Şimdi bir ateşkes ilanı gerçekleşti. Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde gerçekleştirildi. Bu önemli bir durum. Rusya da bir partner olarak görüyor Türkiye'yi Suriye konusunda ve muhalifler konusunda da tepkili olduğunu düşünüyor. Ve bu ateşkes Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gerçekleştirildi. Bölge ülkesi olarak İran'ın da etkisi olduğunu görüyoruz. İran'ın üçüncü bir garantör olarak ismini zikredebiliriz herhalde. Çünkü hem Şii gruplar var, hem Hizbullah var orada, hem aslında İran'ın gayri resmi de olsa bir takım savaşçıları Suriye üzerinde etkililer, Esad'a destek olmak için Halep'te savaşmış bir takım gruplar var. İran da bu ateşkese destek veriyor ve Amerika'nın dışlandığı, Avrupa'nın dışlandığı, sadece bölge ülkelerinin ve Rusya'nın içinde olduğu, Esad'a garantör olduğu Rusya'nın, Türkiye'nin de muhaliflere garantör olduğu bir ateşkes anlaşması şu anda devreye girmiş durumda. Bu tabii bıçak sırtında bir durum. Nasıl bir sonuç doğuracağı tam olarak bilinemiyor. Avusturya'yı hatırlayalım, Viyana'da benzer bir süreç yaşanmıştı. O benzer sürecin sonu maalesef hüsranla sonuçlanmıştı. Ama şimdi bölge ülkeleri bütün etkinliklerini de ortaya koyarak, aynı zamanda ateşkesi ihlal edecek gruplara müeyyide uygulayacaklarını da aktararak bir sürece girdiler. Türkiye Rusya ile işbirliği yapıyor, Amerika'yı da dışlayarak. Peki Suriye'de nasıl bir yapı oluşturulacak bu ateşkes sonrasında? İşte buna ilişkin bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Esad'ın bir süre daha devam edeceğini anlıyoruz. Türkiye'nin Esad gitsin talebinden en azından bir süreliğine vazgeçtiğini anlıyoruz. Esad sonrası nasıl bir yapı oluşturulacak? Orada da Nusaydi kimliğine sahip bir liderin yeniden iş başında olacağına ilişkin Türkiye'nin o süreci, o talebi, Rusya'nın talebini kabul ettiğini, laik bir yapının oluşturulacağını ve buna ilişkin talepleri de Türkiye'nin kabul ettiğini anlıyoruz. Astana'da devam edecek bir süreç bu. Astana'ya bir zemin hazırlayacak. Muhaliflerle Suriye rejimi anlaşmış durumdalar bu ateşkes ilanı ile birlikte. Astana'ya gidecek. Rusya Birleşmiş Milletleri de devreye sokacak bir girişim içinde olacak. Moskova'da İran, Türkiye ve Rusya'nın imzaladıkları deklarasyonu BM Güvenlik Konseyi'ne götürecek Rusya. Belki Amerika'da o süreçte devreye girecek. Ama tabii Trump'ın nasıl bir tavır sergileyeceği, bu sürece dahil olup olmayacağı, bütün bunlar önümüzdeki süreçte konuşulacak. Ama bölge ülkeleri inisiyatifi eline almış görünüyorlar. Türkiye açısından kritik bir soru işareti de PYD ile ilgiliydi. Çünkü PYD Türkiye tarafından terör örgütleri listesinde. Ama yapılan anlaşmalarda Nusra ve IŞİD sadece terör örgütü olarak adlandırılıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Rusya ile yapılan anlaşmada PYD'yi de işin içine çekecek ve sisteme dahil edecek. Belki Esad'la birlikte hareket edecek bir düzene sokmak istiyor Türkiye. O da Astana'ya giden süreçte herhalde bir pazarlık konusu olarak ortada duruyor.
Elbaba ilişkin yeni gelişmeler var mı? Orada bir operasyon yapılıyor. Dün bir haber okudum. Türk Hava Kuvvetleri'nin Elbap'ta operasyon yapmasına Rusya'da engel oluyor şeklinde.
Şimdi başka haberler de var. Rusya'nın Elbap'ta Türk askerlerini havadan desteklediği biçimde. Bir tabloya net bakarsak eğer Elbap'ta IŞİD'le savaşan bir Türk askeri var. Aslında Suriye'de şu anda IŞİD'le savaşan sadece Türk Silahlı Kuvvetleri. Onun dışında hiçbir güç IŞİD'le karşı karşıya gelmiş durumda değil. Musul'daki savaş ertelenmiş görünüyor. En azından uzun bir vadeye yayılmış durumda. Rakka'ya yapılacak operasyon uzun bir vadeye yayılmış durumda, ertelenmiş durumda. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Elbap'ta IŞİD'le karşı karşıya. Ne bekliyor Türk Silahlı Kuvvetleri? Amerika Birleşik Devletleri'nden destek. Çünkü koalisyonun içinde ve koalisyon ne için Suriye'de var? IŞİD'le mücadele için var. Ama görünen o ki Türkiye'nin Elbap'ta kontrolü ele almasını veya sağlamasını Batı çok sıcak karşılamıyor. Çünkü havadan destek vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu desteği vermiyor. İşte buna itirazlar var, isyan var aslında Ankara'da. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok net bir biçimde dile getiriyor. Hava kuvvetleri ile destek verilmediği için de Elbap operasyonun uzayacağına ilişkin bir beklenti söz konusu. Ama Ankara'nın duruşu şu: siz destek verseniz de vermeseniz de Elbap'la ilgili operasyon bir sonuca ulaşacak. Çünkü Elbap operasyonunu yaparken Türkiye'nin amacı neydi? Bir yandan Türkiye'de sorun yaratan IŞİD'e ilişkin süreci etkilemek ve lehine çevirmek, bir taraftan da PYD'nin Türkiye sınırında bir koridor oluşturmasını engellemekti ve bunu bir varlık yokluk meselesi olarak gördü. Elbap'a kadar gitti, şimdi orada operasyon devam ediyor. Görebildiğimiz kadarıyla Ankara oradaki askeri desteğini arttırıyor. Komandoları oraya sevk ediyor ve Elbap'la ilgili süreci sonlandırma konusunda son derece net. Rusya'nın buna bir itirazı olduğuna ilişkin net bir bilgi söz konusu değil. Aksine Rusya'nın Elbap'la ilgili Türkiye'nin sonuca ulaşması açısından hava desteği sağladığına ilişkin bir takım resmi olmayan, resmi olarak da desteklenmeyen bilgiler var. Bu nedenle biraz burada Rusya'yla değil de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ve Türkiye ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'ne niye destek vermiyorsun diye sorguluyor. Amerika'nın da kamuoyu karşısında Türkiye'ye destek vermek hususunda zorlanacağı ve en sonunda da tıpkı Dabık'ta, tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi bir süre bekleyip ardından desteği vereceği biçiminde bir beklenti söz konusu. Ama tabii zor bir operasyon ve bir meskun mahalle yapılacak bir operasyon. Türk askerleri hemen Elbap'ın girişinde şu anda bekliyorlar ve hava desteği, koalisyonun hava desteği onlar için önemli. Aynı zamanda hava şartları nedeniyle Türkiye'den de bir destek gidemediğine ilişkin bilgiler var ve bir buçuk ay, iki ay, iki buçuk ay gibi uzmanların farklı yaklaşımları söz konusu. Ancak şunu söyleyebiliriz: Türkiye Elbap'tan vazgeçmiş değil. Bu barış anlaşması da, bu ateşkes anlaşması da Türkiye'nin Elbap planlarıyla birlikte imzalanmış durumda. Yani Rusya'nın da Esad yönetiminin de Elbap'la ilgili Türkiye'nin ısrarını kabul ettikleri manasını taşıyabilir.
Koalisyonun hava desteği, hava operasyonuna katılması neden önemli? Türkiye kendisi de hava saldırısı düzenleyebilir. Yapamadığından değil herhalde. Yani neden bu kadar önemli? Sadece işte sizin de bir katkınız olsun bari, hiç olmazsa bu şekilde olsun mu demek istiyor Türkiye?
Tam olarak öyle değil. Çünkü bu işin istihbarat boyutu var. Uçan kapasite olarak bakalım buna. Bir kapasite var. 10 birimlik bir kapasitesi var diyelim Türkiye'nin. Bu 10 birimlik kapasitesini kullandığı zaman elde edeceği sonuç 3 birimdir. Ama koalisyonla devreye girdiği zaman kullanılabilecek kapasite 30 birimdir. Bunun içinde istihbarat var. İşte canlı bomba olarak kullanılan zırhlı araçların tespit edilmesi, insansız hava uçakları, bütün bunları dahil ettiğiniz zaman koalisyon da işin içine girdiğinde daha hızlı, daha net sonuç alabilecek ve daha kısa sürede sonuç alabilecek bir durum ortaya çıkacak. Türkiye bunu istiyor. Çünkü orada kayıp verme ihtimali koalisyon devreye girmediğinde daha fazla. Bunun önüne engel teşkil ediyor diye düşünüyor ve koalisyon. Çünkü Rakka operasyonu ertelendiğinde birçok çeşitli militan Elbap'a doğru geliyor. Musul operasyonuna ilişkin o duraksama Elbap'ın tekrar kuvvetlenmesi IŞİD açısından gündeme geliyor. Bütün bunları düşünerek Türkiye koalisyonu da devreye girmesi ve o kapasitenin tam olarak kullanılmasını, en az zayiatla Elbap operasyonunun bitirilmesini talep ediyor. Ve bu da Amerika tarafından işte PYD ile belki yapılan anlaşma, orada bir koridor oluşturulacak diye PYD'ye verilen sözler, o sözlerin yerine getirilememesi Trabzon operasyonuyla bir tereddüt oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da tereddüt oluşturunca koalisyon satırının tamamı için bir hareket engellenmesi anlamına geliyor. Ve bu da Amerika ile Türkiye arasında gerilimi arttırıyor. Eğer Amerika devreye girerse, yani koalisyonun lideri olarak, o zaman Türkiye o operasyonu daha kısa sürede bitirecek. Daha fazla bir kapasite kullanacak. O canlı bomba olarak kullanılan zırhlı araçları daha çok yok etme imkanına sahip olacak. Bu da daha az zayiat anlamına gelecek. İşte bunun için Amerika Birleşik Devletleri'ni zorluyor.
Ankara'ya dönecek olursak, Anayasa Komisyonu çalışmalarında gelişmeler var. Cumhurbaşkanı'na en son olağanüstü hal ilan etme yetkisi verildi. Ve ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumunda da bazı değişiklikler görünüyor, bazı açıklamalar var. Bu yapılan değişikliklerden memnuniyetsizliğe ilişkin olarak. Bu komisyon çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aslında komisyon bir teknik çalışma ve burada Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP daha çok konuşarak, daha fazla eleştirerek çalışmaları biraz da sarkıtmak niyetindeydi. Yani buna muhalefet biçimi ancak böyle olabiliyordu. AK Parti de tıpkı 4+4+4'te eğitim sisteminde değişiklik getiren o düzenlemede olduğu gibi maddeler görüşülüyor, yeterlilik önergesi veriyor. Tamam, bu kadar konuşuldu, yeter artık maddeyi oylayalım diyor, oyluyor, geçiriyor. Plana uygun olarak devam ediyor. Olağanüstü halde İnsan haklarına ilişkin, insanların ifade özgürlüğü ve diğer bir takım demokratik haklarına ilişkin kısıtlama getirecek kararname yayınlama yetkisi yoktu. İlk verilen teklifte Cumhurbaşkanı'nın bu yetkinin genişletildiğini görüyoruz komisyonda. Bu MHP ile anlaşılan bir durum sanıyorum. Çünkü bugün itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bir yetki bu. Hali hazırdaki anayasada. Bunu Cumhurbaşkanı'na tanıyorlar. Sistem değiştiği için Cumhurbaşkanı bunun kullanabilmesi gerektiğini söylediler. MHP'de ikna oldu belli ki ve komisyondan bu şekilde düzeltilerek geçti. Başka bir takım düzeltmeler de oldu. İşte Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de doğmuş bir Türk olması gibi etnik bir durumu gündeme getirecek düzenlemenin farklılaştırılması aynı şekilde oldu. 18 yaş aynen geçti. Onun dışında bir takım değişiklikler de oldu. Ancak özünde bir değişiklik olmadı. Sadece olağanüstü hal döneminde eğer ilan edilirse kararnamede bir yetki genişlemesi söz konusu. Ama Anayasa Komisyonu dediğimiz şey teknik bir süreç. O teknik süreç bitecek. Çünkü orada bir çoğunluk var. AK Parti'nin çoğunluğu var. Tek başına zaten. Ama MHP'nin de desteği var. CHP'nin ve Halkların Demokrasi Partisi'nin, HDP'nin yapabileceği çok bir şey yok. Sadece süreci uzatmak gibi bir şansları olabilir. Asıl tabii burada beklenti genel kuruldaki görüşmeler. Genel kuruldaki görüşmelerde nasıl olacak? Anayasaya 330'luk bir destek sağlanabilecek mi? Malumunuz 330 olursa referanduma gidecek. Eğer 330'un altında kalırsa referanduma gitmeden teklif reddedilecek. Ama hükümet açıkladı. 367 üstünde olsa bile biz referanduma götüreceğiz diye. Şimdi anayasa oylaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli olacak. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin ne kadar süre vereceği konuşuluyor. CHP net bir şekilde buna karşı çıkıyor. HDP net bir şekilde buna karşı çıkıyor. 316 milletvekili var AK Parti'nin. Burada işte ihtiyacı olan milletvekili MHP'den destek verecek mi? MHP'de 5 milletvekili daha önce destek vermeyeceğini ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili daha destek vermeyeceğini söyledi. Bu düzenlemenin bir tek adam rejimine Türkiye'yi götüreceğini, demokrasiden uzaklaştıracağını Twitter üzerinden açıkladı. Onun üzerine bir tartışma başladı. Aynı milletvekilinin MHP Genel Merkezi tarafından istifaya davet edildiği bir şekilde sızdırıldı gazetelere, gazetecilere. FETÖ'nün kripto elemanı olabileceği biçiminde bir değerlendirme de yapıldı ki bu ara Türkiye'de genelde moda, eğer iktidarın ve yaptığı bir takım eylemlere destek vermiyorsanız FETÖ tarafından yönlendirilen isim olarak adlandırılmanız veya suçlanmanız çok olası görünüyor. O milletvekili de bu şekilde suçlandı ama o milletvekili bunlara cevap vermedi. Sadece anayasaya ve tahkili durduğuna ilişkin değerlendirmesini Twitter üzerinden paylaştı. Daha fazla olur mu? Milliyetçi Hareket Partisi içinde. Meral Akşener bunun için çok çalışıyor. Peki AK Parti içinde olur mu? Evet, AK Parti içinde de bir takım homurdanmalar var. Ama bu sandığa nasıl yansır? Meclis Genel Kurulu'nda kurulacak olan sandığa. Oradaki fileleri arttırır mı? Bütün bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama komisyon dediğimiz şey teknik bir şey. O teknik sürecin tamamlanmak üzere olduğunu ve planlandığı gibi tamamlanmak üzere olduğunu söyleyebiliriz.
Dışarıdaki sandığa bakacak olursak, başkanlık sistemine ilişkin anketler yapılıyor ve en sonuncusunda da az bir farkla da olsa hayır çıkmış. Bu Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili oylarını etkiler mi acaba?
Şöyle bir durum var. Tabii anket şirketleri son dönemde Avrupa'ya genelde baktığınızda, Amerika için de geçerli herhalde, anket şirketleri çok zor dönemler yaşıyorlar. Yani tahminleri genelde tutmuyor. Ancak Türkiye'de de tabii bu süreç referanduma giderse, eğer 330'u bulursa, mecliste reddedilmezse ne olur diye anket şirketleri tarafından değerlendiriliyor, insanlara soruluyor. O sorulara verilen yanıtlar ne kadar demokratik? Çünkü Türkiye'nin ciddi bir kutuplaşma var. İşte Ahmet Şık gözaltına alınmış durumda. Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecileri, yöneticileri cezaevindeler. Baskı ortamından şikayet eden bir muhalefet de var. Bu baskı ortamında ankete katılanlar ne kadar kendi içlerinden geleni söylüyorlar, oraları biraz tartışmalı. Ama ona rağmen başkanlık sistemine evet diyenlerle hayır diyenlere baktığınızda, hayır diyenlerin oranının evet diyenleri geçtiğini görüyorsunuz. Buna rağmen geçtiğini görüyorsunuz. Türkiye'de bir tereddüt olduğunu görüyoruz. Anket şirket sahipleri bu tereddütün, eğer başkanlık sistemi gelirse Türkiye'de federasyon da gelir, federasyon gelirse bölünme de beraberinde gelir gibi bir endişeden kaynaklandığını söylüyorlar. Bir bölümü içinse hayır diyenlerin, Türkiye'de demokratik sistem çok ciddi zarar görecek, bir tek adam sistemine gidecek, bu padişahlığı beraberinde getirecek, demokrasiden bahsedilemeyecek gibi şikayetlerle birlikte hayır dediğini görüyoruz. Şimdi yapılan anketlerde yarı yarıya ve bıçak sırtı bir durum var. Ama tabii bu referandum olursa bir de propaganda dönemi olacak. Çıkacaklar liderler, meydanlarda anlatacaklar derlerini. Evet diyenler niye evet dediklerini anlatacaklar, hayır diyenler niye hayır dediklerini anlatacaklar. Şunu söyleyebilirim, iktidar yani Cumhurbaşkanlığı sistemini, aslında başkanlık sistemi, onu getirmek isteyen kuvvet bu tablodan çok fazla ürkmüyor. Yani %50-50 gibi bir sonuçtan, %51-49 gibi bir sonuçtan çok fazla ürkmüyor. Meydanlarda biz bunu halka anlatırız diyor. Tabii muhalefette biz de bunu halka anlatırız ve 51'lik bir üstünlüğümüz var. Bunu 55'e 56'ya çıkartırız gibi bir beklenti içinde. Ama tabii en kritik süreç, önce atlatılması gereken süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda yapılacak oylama. Eğer orada 330 yakalanamazsa zaten halka gitmeyecek ve muhalefetin beklentisi de orada 330'un altında kalması biçiminde. İktidarsa bütün imkanlarını kullanarak, tüm milletvekillerini kontrol ederek 330'un üzerine çıkartmak için çaba sarf ediyor diyebiliriz.
Son olarak biraz tuhaf bulduğum bir şeyi sormak istiyorum. Bu FETÖ davası başladı İstanbul'da. Bu davada bir sanık polis çıktı ve Atatürk Havaalanı katliamı faillerinin gözaltından kaçtığını açıkladı. Bu bugüne kadar duyulmuş bir şey değil. Bunun doğru olma ihtimali var mı? Neler konuşuluyor bu konuda?
Hatta bir sosis sandviçin içine giden testereyle bana red kiti hatırlattı doğrusu. Yani öyle bir tablo. Sosis sandviç içinde testere gönderilmiş, polisin nezaretine girmiş. Orada o testereyle demirler kesilmiş ve oradan şüpheliler kaçmış biçiminde hep sanığın ifadesiydi bu. FETÖ davasında yargılanan ilk açılan FETÖ davasıdır bu. Daha doğrusu ilk mahkemesi görülen FETÖ davası. Orada böyle bir ifadede bulundu. Sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı bununla ilgili. Atatürk Havaalanı'na yönelik bu saldırıda gözaltına alınanlar kaçmadı. Ama o çerçevede gözaltına alınan bir takım yabancılar olayla ilgisi olmadığı için başka bir noktaya gönderildi. O noktada formülünü bulup kaçtılar ve aramaları devam ediyor diye İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması var. Şimdi bu açıklamayı da tam olarak hani nereye koyacağız anlayamadık. Yani gerçekten öyle bir testlere gitti de o parmaklıklar kesildi de o adamlar kaçtılar mı? Buna ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Ama sanığın söylediği tamamen buydu. Emniyet Müdürlüğü ise İstanbul Atatürk Havaalanı'na yapılan saldırının zanlıları kaçmadı. Onlar mahkemeye sevk edildi ve şu anda cezaevindeler dedi. diğer kısma bir açıklık getirmedi. Yani nasıl kaçtılar? Nasıl onlar yani bir nezaretlerden kaçmak o kadar kolay değil. Gerçekten ancak çizgi filmlerde oluyor. Ama çizgi filmlerde olan şeyin biraz Türkiye'de gerçek olduğu gibi bir izlenim yarattı. Ancak Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında bu meseleye tam bir netlik kazandırılamadı.